Değerli dinleyenler, Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle sözlerime başlar. Ona hamd ederken insan ve cin şeytanlarından da yine ona sığınır ve Hazreti Peygamber'e de selat ve selam ederim. Bugünkü konumuz halife ya da hilafet kurumu. Bakara suresinin başından devam edip gidiyoruz. Bugün Bakara suresi 30. ayetine gelmiş olduk. Dolayısıyla bu ayetteki kavram da önümüze halife olarak çıktı. O konuda bilgi vermeye gayret edeceğiz. Bakara suresi 30. ayeti mealen şöyle: hatırla ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar biz hamd ile sana tesbih ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife yapıyorsun dediler. Allah da onlara, yani meleklere, sizin bilemeyeceğinizi ben bilirim dedi. Halife kelimesinin anlamı ve mahiyeti üzerinde bir bilgi verdikten sonra konumuzu genişletmeye çalışalım. Halife kelimesi Arapçada halefe kökünden türemiştir. Halifenin sözlük anlamı ise geride kaldı, sonradan geldi anlamlarına gelir. Halife, selefin yerini alan, yani sonradan gelen nesil, istihlaf edilen, birinin yerine bırakılan demektir. Aynı zamanda bu kelimenin kapsamı içinde vekalet ve yöneticilik de vardır. Hilafet, halife olmak, halifelik, reislik, başkanlık, birinin yerine geçmek, onun adına iş yapmak ve onu temsil etmek anlamlarına gelir sözlükte. Istilahı, terim anlamı ise Ragıp el-İsfihani ünlü müfredatında şöyle tarif eder ıstılahı, anlamını halifeliğin: Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'den sonra ona halef olarak müminlere emir olmak şeklinde tarif ettiğini görüyoruz. Beyat sonucu müminler adına tasarruf yetkisine sahip olan ve hükümlerin tatbikini sağlayan kimseye halife denir demektedir İsfihani. Halifenin çoğulu halaif ve hulefadır. İstilah ise birinin halife, yani temsilci, artçı kılmak anlamlarına gelir. Halefe kökünden türeyen kelimeler Kur'an'da çokça geçtiğini görürüz. Bir tespitte 127 yerde geçtiğini bulduk. Ama konumuz direkt ilgili olarak halife kelimesinin Kur'an'da sadece iki yerde, Bakara okuduğum ayet 30. ve Sad suresi 26. ayetinde geçer. Diğerleri daha ziyade sözlük anlamında halifenin çoğulu olarak halaif, efendim hulefa, istihlaf gibi geçtiğini görüyoruz. Yine konuyla dolaylı ilgili olarak half kelimesinin de geçtiği görülmektedir. Şimdi sizlere halife kelimesinin geçtiği birkaç Kur'an'dan ayet mealleriyle konuyu gündemde tutarsak, En'am suresi 165, sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği nimetler hususunda sizi deneyip sınamak için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan odur, şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır ve gerçekten o bağışlayan, merhamet edendir. Demek ki insanı yeryüzüne halifeler kılan Rabbimiz oluyor. Yine Fatır suresinde insanları yeryüzünde halife, hakim kılan odur. Ondan sonra yine Yunus suresinde şöyle diyor: İşte biz suçlu kavimleri böyle cezalandırırız. Sonra da nasıl davranacağınızı görmeniz için onların ardından sizi yeryüzüne halifeler kıldık. Yani onların yerine sizi getirdik. Yani önceki toplum Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamadı. Allah o toplumu helak etti. Onun yerine sizi getirdik. Bakalım siz nasıl kulluk yapacaksınız diye böyle birçok peygamberden sonra gelen yeni bir toplumun, yeni bir peygamberin onlara önceki toplumun nasıl yanlış yaptığını hatırlatarak Allah'ın sizi halifeler kılıp Nuh kavmini yerine getirdiğini ve yaratılışça onlardan daha üstün kıldığını hatırlayın gibi böyle hatırlatmalar geçmektedir. Yine Hazreti Musa mesela şöyle diyor kavmine: Rabbinizin düşmanlarınızı yok etmesi ve yeryüzünde sizi istihlaf etmesi, yani önceki toplumların günahkar, mücrim, helak olan toplumların yerine geçirmesi umulur. O zaman nasıl davranacağınıza da bakar diye Hazreti Musa'nın toplumuna böyle bir övdü şeklinde görüyoruz. Evet. Ve Sad suresi 26, ey Davud, şüphesiz seni yeryüzünde halife, yani hükümran, iktidar sahibi kıldık. Öyleyse insanlar arasında adaletle hükmet, heva ve hevese uyma, yoksa seni Allah yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. Evet, Kur'an'da böyle birkaç ayet meali verdikten sonra halife anlamı üzerinde biraz derinleşelim değerli dinleyenler. Allah yeryüzünü imar etmek, insanları Allah'ın kanunlarına göre yönetmek üzere yarattığı Hazreti Adem'i ve onun neslini halife olarak yaratacağını belirtiyor. Konuşmamızın başında okuduğum Bakara 30. ayetinden bunu anlıyoruz. Yeryüzünde bir halife yaratacağım ifadesinden Hazreti Adem yaratılmadan önce yeryüzünün yaratıldığını bu ayetten öğrenmiş oluyoruz. Allah meleklere yeryüzünde halifeler var edeceğini bildirmekle insanı yeryüzünün hakimi ve yaratıklar arasında hükmedecek biri yapacağını belirtmiş oluyor. Ayetteki halife kelimesinde hakimiyet anlamı da vardır. Yeryüzünde halife olmak, yeryüzünün hakimi, yöneticisi olmak anlamına geliyor. Yine Sad 26'da ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında hak ve adaletle hükmet. Ayetinden de anlaşılacağı gibi burada da halife, hüküm veren, yöneten anlamında kullanılmıştır. Bu sebeple insanlar arasında hak ve adaletle hükmetmesi Hazreti Davud Aleyhisselam'dan istenilmektedir. Yani ey Davud, seni hükümdar yaptık ki iyiliği emredesin ve kötülükten sakındırasın. Böylece senden önceki peygamberler ve salih önderlere halef olasın. Sonra da sizin nasıl davranacağınızı görmek için onların ardından sizi yeryüzüne halifeler yaptık. Yunus 14'te de buyruluyor. Yani onların yerine artık siz hükmedeceksiniz. Halife kelimesiyle nesil nesil birbirini takip edecek ve nesillerden her birinin diğerine halif olacağı bir canlı türü kastedilmiş oluyor. Yine Hazreti Nuh ve kavmi içinde şöyle buyruluyor Yunus 73'te. Onları yeryüzünde halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğduk. Bu ayetlerde halife kelimesi sözlük anlamı olan başkasının yürüttüğü bir işi, ondan sonra yüklenip yürüten anlamında kullanıldığını görüyoruz. Ancak bu devralan iş hakimiyetle ilgili bir iştir. Nitekim Hazreti Adem için halife kelimesinin kullanıldığı ayetten hemen önceki ayette Allah yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Bakara 29'da buyurmaktadır. Demek ki Hazreti Adem'in halife kılındığı şey yeryüzünün hakimiyet ve yönetimiyle ilgili bir iştir. Peki yeryüzü halifeliği tamlamasından, cümlesinden ne anlayacağız? Kur'an'da ya yalın veya arzda halife terkibi halinde geçen halife kelimesinin bu bütünlükte değerlendirdiğimizde insanlar yeryüzünde ömür sürer, orayı imar eder, orayı ıslah eder, orada iskan eder ve yeryüzünü halifeler anlamında kullanıldığı anlaşılır. Onlar birbiri ardında gelen nesillerdir. Bu anlamda bütün bir insanlığın yeryüzündeki kaderini ve Allah'a vereceği hesabı anlatan Bakara suresi 30. ayetindeki halife insan, yeryüzünün halifesi olacak, orada iskan edecek, kan dökecek ama Rabbinden isimler öğrenecek, ilimleri öğrenecek ve yaptıklarının hesabını verecek bir nesildir. Arz üzerindeki, dünya küremiz üzerindeki bütün güçler, bütün tabiat yasaları insanlara boyun eğmiş ve insan bunları kendi yararına kullanmak kabiliyetinde yaratılmıştır. Yeryüzündeki diğer yaratıklar insana boyun eğdirilmiştir. İnsan dünya üzerindeki canlıların hiçbirinin yapamayacağı işleri yapmaktadır. Bu özellikleri insanın halife olarak yaratılmasından dolayıdır. Enam 165, o ki sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Ve Yunus 14, onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık, nasıl davranacağınıza bakalım diye. Bu ayetlerde yeryüzünün halifeleri ve yeryüzünde halifeler ifadeleri geçmekte ve insanın halife kılınarak bir imtihana tabi tutulduğu belirtilmektedir. İmtihansa elbette irade sahibi olmayı gerektirmektedir. İrade seçme özgürlüğü demek olduğundan insanın istediği şekilde hareket edebileceğini ortaya çıkar. İrade sahibi bir varlığın iyilik yapabileceği gibi kötülük de yapabileceği kolayca anlaşılır. Şu halde irade sahibi olmak halife kelimesinin kapsamı içindedir ve melekler insanın fesat çıkarıp kan dökeceğini burada anlamış olabilirler. Öte yandan halifenin irade sahibi olması belli bir hakimiyet gücünü elinde bulundurması demektir. Demek ki yeryüzünün halifeliği bu anlama gelir. Allah'ın halifesi olur mu? Allah'ın bir halifesi olamaz. Nitekim Hazreti Ebubekir, Allah ondan razı olsun, "Ey Allah'ın halifesi" diye kendine hitap edildiğinde hemen cevaben, "Ben Allah'ın halifesi değilim, ancak Resulullah'ın halifesiyim ve bu bana yeter" demiştir. Bu Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçer bu rivayet. İbn-i Teymiye'ye göre tanım gereği ölen, orada hazır bulunmayan ya da işinde aciz olan birisi için halife söz konusudur. Allah hakkında ise bu tür durumlar mümkün değildir. Allah'ın ne bir benzeri ne bir dengi olmadığından, alemlerde müstani olduğundan Allah'ın halifeye herhangi bir vekile ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla Allah'ın halifesi tabiri yanlıştır. İbn-i Tevmiye, vahdedi vücutçuların insanı uluhiyet makamına yükseltmek istediklerini, bu yüzden İbn-i Arabi'nin insanın Allah'ın halifesi olduğunu iddia ettiğini söyler. Vahdedi vücutçular insanın bir takım mertebelerle Allah'la bütünleşebileceğini iddia ederken, Allah'ın halifesi gibi görünüşte Kur'an'ı bir dayanak da ileri sürerler. Aynı şekilde hilafet makamına geçtiğinde de Hazreti Ömer de Allah'ın halifesi şeklinde kendisine hitap edilmesi, kendisine teklif edilmiş fakat kendisi bunu reddetmiştir. Allah'ın halifesi şeklinde bir ifadeye ne bir ayet ne bir sahih herhangi bir hadiste rastlamıyoruz. Ayetteki halife kelimesiyle nesil nesil, kuşak kuşak birbirini takip edecek ve nesillerden her birinin diğerine halef olacağı, diğerinin yerini alacağı bir canlı türü kastedilmiştir. Bu görüş aynı zamanda İbn Kesir'in, Taberi'nin, Maturidi gibi nice alimlerimizin kabul ettiği bir yorumdur. Bu görüş halife kelimesinin kelime anlamına da aykırı değildir. Çünkü halife kelimesi hem ismi fail hem de ismi meful olarak alınabilir. İsmi fail olarak alındığında başkasını yerine geçen, ismi meful olarak anıldığında başkası ona halef olan anlamlarındadır. Halifenin hakim olan ve yöneten şeklindeki tefsirine gelince yukarıdaki bütün anlamlarla birlikte zikredilmesi gereken bir görüştür. İşte Hazreti Adem'in devraldığı iş yönetme işidir. Oysa Allah'ın temsil edilebilir bir varlık olarak algılanması, Hazreti İsa'yı et giymiş Allah'ın oğlu haşa biçimi olarak gören Hristiyanlara ait bir düşüncedir. İslam'ı istismar ederek, İslam'ın öngörmediği usullerle iş başına geçen zalim yöneticiler, İslam'ı kullanarak yani dini siyasete alet etmek için kendilerini Allah'ın halifesi ya da Allah'ın yeryüzündeki gölgesi vasıflarını kendileri için uygun bir unvan olarak görmüşler ve bunu resmileştirerek yaygınlaştırmışlardır toplumda. Kötülük ve adaletsizliklerini örtbas etmek için kendilerine tanrısal, ilahi bir statü vermeleri, müstekbirlerin geleneksel tavrı olsa gerek. Bunlar ilahi tayinle iktidar oldukları iddiasını sürekli gündemde tutmuşlardır. Firavunlar da zaman zaman kendilerini Tanrı'nın oğlu, hatta zaman zaman Tanrı'nın kendisi olarak da sunarlar. Japon imparatorlarında 20. asra kadar hala güneşin oğlu deniliyordu. İnsan tarih boyunca ilahi adalete aykırı olarak hak etmediği vasıflara sahip çıkmaktadır. Bu olumsuz tavrı gösterenler arasında vahye muhatap olmuş ama onun kadrinin kıymetini bilememiş ve tahrif etmiş Yahudi ve Hristiyanlar ve Ümmi Kureyşliler de bulunuyordu. Yahudi ve Hristiyanlar Maide 18'de "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz" haşa sözüyle Allah tarafına seçilmiş bir ırk görüşünü savunuyorlardı. Fil olayının sonucunu kendi üstünlüklerine yoran, yorumlayan Kureyşliler de kendilerinin Mescid-i Haram'a daha layık olduklarını ileri sürerek hak etmedikleri bir imtiyazla bütün kabilelerin Kureyş'e hürmetini, saygısını sağlamaya çalışmışlardır. Görüldüğü gibi zulüm iktidarları kendi meşruiyetlerini garantini altına almak için insan fıtratında vazgeçilmez bir olgu olarak yer alan Allah'a inanma eğilimini kullanarak Allah adına hareket ettikleri iddiasıyla mazlumları etki ve yetki altında tutmaya çalışmışlardır. Cahili zihniyet kendi iddialarına göre risaletten önce Allah'ın yakınlarıdır. Risaletten sonra ise Emeviler döneminde Allah'ın halifesidir. İslam düşüncesinin değişimine uğradığı tarihin daha geç dönemlerinde ise zillullah'tır. Yani haşa Allah'ın yeryüzünde gölgesi. Artık sultanın yaptığı zulümden vazgeçmesi isteniyorsa o zaman yapılacak tek şey vardır. Oturup dua etmek, çünkü her haliyle yeryüzünde Allah'ın gölgesi olan sultana isyan etmek en büyük günahtır. O halde kaderin değişmesini oturup dua ederek isteyeceksin. Halifeye, yani halife denilen kimseye, Allah'ın adına hareket ettiğini iddia eden o siyasi erkin başındakine katiyen karşı çıkmayacaksın. Çünkü ona karşı çıkmak bir anlamda Allah'a karşı çıkmak şeklinde hep yorumlanmış, anlatıla gelerek mazlum halk yığınlarını hep kendilerine itaat eder durumunu sağlamak istemişlerdir. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, Allah onlardan razı olsun, kabul etmediği bu Allah'ın halifeliği sıfatına zulümlerine meşruluk vermek için zalim yöneticiler can simidi gibi sarılmışlardır. Resulullah için Kur'an ısrarla kul vasfını verdiğini, Allah'ın halifesi gibi bir ifadeler onun için bile söylenmediği halde Emevilerden itibaren sözde halifeler için Resulullah'ın halifesi, müminlerin emiri, Müslümanların halifesi gibi sıfatlar yeterli gelmiyor, cılız kabul ediliyor. Buna karşılık Allah'ın yeryüzündeki temsilcileri ilan edilen bu mustani liderler Allah'ın kulluğuna değil vekilliğine soyunuyorlar. Ortaya koydukları siyasete pratiğe göre de dini yorumlayıp zulümlerine kılıf uyduruyorlar. Böylece dokunulmazlıkları olan küçük yeryüzü ilahlıkları rahatlıkla sömürü düzenlerini devam ettirecek ama asla eleştirilemeyecektir. Çünkü sultanları Allah'ın takdiridir. Cebir ve icra akidesi hemen burada imdatlarına yetişir. İlk dönem İslam tarihinde halifenin kavramsal olarak yerleşmediğini ve öncü sahabenin bu kelimenin Allah'a nispet edilmesine kesinlikle karşı çıktığını gördük. İlk dönem İslam öncüleri Resul'ün ve Kur'an'ın yönetim için kavramlaştırdığı emir kelimesini kullanmışlar, kendilerini emir olarak görmüşlerdir. Kur'an nitekim yöneticilerine ülül emir, veliül emir terkibini kullandığını görüyoruz. Kur'an halife kelimesini açık bir şekilde arza izafetle kullanılıyor. Allah'a izafeten hiçbir yerde kullanmıyor. Bakara suresinin 30. ayeti, sonraki ayetteki meleklerin yorumlarında ve reel hayatta gördüğümüz gibi, yaratıcısını överek tesbih edeceğine, yeryüzünde fesah kargaşa çıkaran, kan döken biri Allah'ın temsilcisi olabilir mi? Bir temsilci temsil ettiğinin dışına çıktığı zaman temsilcisi olmaktan çıkacağına göre belli bir iradi alanda istemlerini gerçekleştirme, tercihte bulunma yeteneğine sahip insan gerçeği Halifetullah ile nasıl uzlaştırılacaktır? Adı sana alınmadan nice çağlar gelip geçtikten sonra yeryüzü için yaratılan ve yeryüzünün hakim ve yöneticisi konumuna getirilen insan nasıl hareket edeceği konusunda denenmekte, sınanmaktadır. Allah'ın temsilcisi olarak görülen birinin özgür bir iradesi olmasından söz edilemez. Böyle bir statüye sahip birinin yapıp ettiklerinden dolayı sorgulanması da söz konusu olmaz. Çünkü yapıp ettikleri hep Allah adına, Allah'a temsilendir. Halbuki insan için izzet ve üstün bir şeref aranıyorsa bu ancak Allah'a kulluk ve takvadır. Halifetül Ars, yeryüzünün efendisi, yöneticisi, insanın kendisi için Allah'ın takdir ettiği bir konumu bu ifadeyle anlatılıyor. Yasak meyveyi yiyen insan kendi farkına varmış, böylece içgüdüye bağlı istekten, itaat ve isyana kabiliyetli, irade ve istem hürriyetine kavuşmuştur. Böylece yeryüzünün halifesi payesini almaya hak kazanmıştır. Demek ki insan Allah'ın halifesi değil, yeryüzünün halifesidir. Bazı ayetlerde halife kelimesi başkasının yürüttüğü bir işi ondan sonra yüklenip yürüten anlamına da geldiğini görüyor. Ancak devralan hakimiyetle yani egemenlikle ilgili bir iş olduğunu görüyoruz. Mesela Bakara 29, Allah yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Demek ki insanın halife kılındığı şey yeryüzünün hakimiyet ve yönetimiyle ilgili bir iştir. Nitekim saat 26'da ey Davud biz seni yeryüzünde senden öncekilerin yerine hükümdar yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet, heva ve hevesine keyfe uyma sonra seni Allah yoluna saptırır buyurmaktır. Yani ayette ey Davud seni hükümran kıldık ki adaleti yerine getirerek iyiliği emredip kötülükten sakındırarak senden önceki peygamberler ve salih önderlere halef olasın. Bu hilafet siyasi erkle kayıtlı değildir. Eşyanın tümünü adil kullanımını öngörür. İnsana kainatta Allah'ın biçtiği konum yerine hak edilmeyen bir statüye kaydırarak yer aramak, eşyada var olan dengeyi tersine çevirmek demektir. İnsan ancak insana temsilci halife olur. Ontolojik denge açısından eşitliğe sahip olmayan insanla Allah arasında müşterek bir vekalet sistemi yoktur. O halde Allah'ın vekili, Allah'ın vekil halife edilmesinden söz etmek asla mümkün değildir. Peki genel hilafet üzerine de biraz durursak değerli dinleyiciler, Kur'an'da halife ve istihlaf kelimeleri biri genel diğeri özel olmak üzere iki anlamda kullanıldığını görüyoruz. Bütün insanların yeryüzünün halifesi olması, yeryüzündeki her şeyin emir ve istifadelerine sunulması, mülkiyetin kendisine emanet edilmiş olması, yeryüzünü yönetip ıslah ederek ona sahip çıkması anlamındadır. Bakara suresi 30. ayetinde yeryüzünde var edilen halifenin kimin halefi, artçısı ve kimin temsilcisi olduğu konusu çok tartışılmıştır. Bu konuda meleklerin, cinlerin veya Allah'ın temsilcisi olduğu iddia edilmiştir. Ayrıca insan nesillerinin birbirinin yerine geçtiği, insanın yeryüzüne hakim ve yöneten olduğu görüşlerde ileri sürülmüştür. Hiçbir ayette halife kelimesi Allah'a izafe edilmemiştir. Yani Allah'ın halifesi tabiri Kur'an'ın hiçbir yerinde geçmez. Yalın halde veya arz kelimesiyle tamlama yapılarak kullanılır. Konumuzla ilgili ayetin yani sözümüzün başında okuduğumuz Bakara 30. ayeti hemen öncesindeki ayette Allah yeryüzünde olanların hepsini insan için yarattığını belirtiyor. Şu halde insanın istihlafı yani halife kılınması yeryüzünde hakimiyet ve orasını yönetmekle idare etmekle ilgilidir. Böylece insana sınırsız değil ama geniş bir egemenlik alanı verilmiştir. Demek ki genel hilafet bu anlamdadır. Bir de özel hilafet vardır. Bu da bir devlet ve toplulukların halife kılınması, iki bireylerin halife kılınması şeklindedir. Özel hilafetin devlet ve toplulukların halife kılınması bölümü de şöyle bu. Kısım Allah'ın bir ümmete başkasınınlarından sonra hakimiyet ve istiklal vermesi birçok toplumların onun idaresi altında birleştirmesidir. Devlet ve toplulukların istihlafı bağlamında yani onların yerine bir başkalarının getirilmesi bağlamında Hazreti Nuh'un ve kavminin durumu şöyle belirtilir. Onu yalancı saydılar ama biz onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları halifeler kıldık, ötekilerin yerine geçirdik, ayetlerimizi yalanlayanları suda boğduk. Uyarıları dinlemeyenlerin sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Yunus 73. Hazreti Hud peygamber de aynı şekilde toplumuna söylemiş böyle. Yine Ad kavminden sonra gelen Semud kavmine de Hazreti Salih aynı şekilde Allah'ın sizi Ad kavmine halifeler yaptığını, onların yerine getirdiğini, ovalarında köşkler kurup dağlarında kayalardan evler yonttuğunuz yeryüzünde yerleştirildiğini hatırlayın. Allah'ın nimetlerini anın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ama onlar bu uyarıları dinlemedikleri için feci sonları geldi çattı, helak edildiler. Hazreti Peygamber ve kavmine de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Allah'ın uyarılarını dinlemeleri konusunda benzer hatırlatmalar yapılır. Rabbin müstani ve rahmet sahibidir. Dilerse sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi sizi yok eder. Dilediğini istihlaf eder. Yani sizin yerinize başkalarını getirir. Size vaat edilen mutlaka yerine gelecektir. Siz onu aciz bırakamazsınız. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Sonucun kimin için hayırlı olduğunu göreceksiniz. Zulmedenler iflah olmaz, kurtulamazlar. İşte bu ayetlerde de değerli dinleyenler, iktidar değişiminin, iktidarların işleyişinin ve amacının temel değişkenliklerini açıkça belirtiyor. Yani iman ve salih amel, yalnız Allah'a ibadet ve hiçbir şeye ona şirk koşmama, dinin yerleşmesi, korkuların güvene dönüşmesi, namaz ve zekatın yerine getirilmesi, peygambere itaat, inkarcıların yoldan çıkışları ve cehenneme varışlar. Bir de dedik ki işte bireysel istihlaf yani halife kılınması vardır. Bu tür istihlaf yani devlet başkanları için söz konusudur. Yani bireylerin istihlafı bağlamında Hazreti Davud bize Kur'an'da örnek verilmektedir. Ey Davud şüphesiz seni yeryüzünde halife, hükümran, iktidar sahibi kıldık. Öyleyse insanlar arasında adaletle hükmet, heva ve hevese uyma. Yoksa seni Allah yolundan saptırır. Doğrusu Allah yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. İşte bu ayette iktidar sahiplerinin kendi arzu ve heveslerine, istek ve tutkularına göre değil, adalet esaslarına göre yönetmelerini açıkça vurgular. Bilindiği üzere Hazreti Davud Aleyhisselam, dini ve siyasi otoriteleri birleştiren hem bir peygamber hem de İbranilerin başında bir hükümdardı. Bireylerin istihlafı için ayrıca imam, melik kelimeler de kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de halife kavramı yalnızca Hazreti Davud için siyasi bir içerikli olarak kullanılmıştır. Devlet ve toplulukların istihlafı ise ancak siyasi iktidar ve nesil değişikliği çerçevesinde siyasi sosyal bir anlam kazanır. İslam siyasi tarih ve edebiyatında halife kelimesi bu kavramlarla bağlantılı olarak zaman içinde terimleşmiştir. Böyle giriş yaptık işte Kur'an'da kullanılışlıklarını arzın halifesi, Allah'ın halifesi konularını böyle işledikten sonra bir de halifelik makam ve halifenin yükümlülükleri konusuna gelirsek değerli dinleyenler. Bakara 30. ayetinde belirtilen meleklerin halifenin yaratılış hikmetini öğrenmek amacıyla sordukları soru halife kelimesini biraz açmaktadır. Onların sorusundan halifenin 3 önemli özelliğini öğrenmiş oluyoruz. Bunlardan birisi meleklerin merak sorusunun yorumuyla anlaşılabilecek bir özelliktir. Onlar halifenin yaratılmasından maksat kulluksa biz en güzel şekilde bu kulluğu yapıyoruz. Öyleyse başka bir halifenin yaratılmasının hikmeti nedir? Öyle anlaşılıyor ki yaratılacak halife de tıpkı melekler gibi Allah'ı tespit edecek, tesbih edecek yani ona ibadette bulunacak ve yönetim hakkı olacak. İkinci özelliği yeryüzünde yaşayacak olması. Bu ayetin başında bizzat Rabbimiz söylüyor. Üçüncü özelliği ise yer için yaratılacak, halifenin orada fesat çıkaracak ve kan dökecek olmasıdır. Melekler halifenin yaratılış hikmetini anlamak için yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın diye sorarlar. Allah halife insanı bu olumsuz özelliklerini nitelemelerinden dolayı onları yalanlamadı. Yani hayır öyle birisi değil demedi ya hayır siz yanılıyorsunuz benim halifem böyle bir şey yapmayacak demedi. Buna karşılık ne dedi? Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Bütün bunlar yeryüzü halifesinin Hazreti Adem ve onun soyundan gelecek tüm insanlar olduğunu gösteriyor. Şurası da kesindir ki Hazreti Adem yeryüzüne indikten sonra ne fesat çıkardı ne de kan döktü. Peki bu kötü fiilleri ilk olarak kim yaptı? Kendi oğullarından birisi yaptı biliyorsunuz. Onun soyundan gelen niceleri tarih boyunca sayısız fesat çıkardılar. Haksız yere başkalarının kanını akıttılar. Öyleyse kastedilen Hazreti Adem ve onun soyundan gelenlerdir. Kur'an'ın ifadesinden anlaşıldığına göre Allah bütün Adem oğullarını yeryüzünde halife olarak göndermiştir. Şu ayet bu açıdan oldukça dikkat çekicidir. Yunus 14. Sonra nasıl yapıp davranacaksınız diye sizleri gözlemek için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Kendilerine verilen nimetin değerini bilmeyen ve nimet verene şükretmeyen, elçilerine, resullerine karşı çıkan nice topluluklar cezalandırılmışlar ve helak edilmişlerdir. Onların yerine Rablerini tanıyan, şükretmesini bilen yeni kuşaklar halife olarak gönderilmişlerdir. Onlar Allah'ın hükmüyle hükmederler, yüklendikleri emaneti hakkıyla taşırlar. Hazreti Adem'in şahsında halife olarak yaratılıp dünyaya gönderilen insan bu özelliğini ancak halifeliğinin gereğini yaparsa koruyabilir. Halifeliğinin gereğini de şüphesiz ki dağların ve yerin göklerin taşımaktan korktuğu emaneti taşımaktır. Halifeliğin değeri bununla ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda başta bütün peygamberler halifedir. Onların en kutsal yük olan emaneti taşıma, Allah'ın hükümlerini uygulama ve ümmetlerine anlatma yönüyle kendilerinden önceki peygamberlerin halefleridirler. Peygamberlerini dinleyen, ilahi davete kulak verip Allah'ın koyduğu ölçülere, yasalara göre yaşayan bütün salih insanlar da bu mübarek yükü taşımada kuşaktan kuşağa birbirlerinin yerine halife olmuşlardır. Yine Allah'ın adıyla yaşayan, Allah'ın indirdikleriyle hükmeden, gücünü ve otoritesini Allah'ın adı yüce olsun diye kullanan bütün otorite sahipleri de bu halifelik sıfatına layıktır. Allah başta Hazreti Adem olmak üzere bütün insanları kendi hükümlerinin uygulayıcıları olsunlar diye yaratmıştır. Bütün insanlar doğuştan birer halife adayıdır. Kim bu emaneti hakkıyla taşımış veya taşıyorsa onun halifelik sıfatı devam ediyor demektir. Allah'ın hükmüne uymayıp onun dininden yüz çevirenler yani ilahi emaneti taşımayanlar ise o kutsal ve üstün halifelik sıfatını koruyamayanlardır. İnsan yeryüzünün hakimi, yöneticisidir. Ona bu farazi ve sembolik bir liderlik ve hakimiyettir. Allah'a itaat etse de karşı çıksa da bu böyledir. Çünkü Allah'ın meşiyetini yani dilemesinin dışına asla çıkamaz. Ama insan itaat ederse kendisini ve kendi saadeti için itaat etmiş olur. İrade ve kaynaklandığı benlik emanetini yerinde kullanmış olur. İşte bu emaneti yerinde kullandığında fesat çıkaran değil, selameti, barışı gerçekleştiren bir halife olur. Şu halde insan yeryüzünün halifesidir ve bu halifelik yeryüzünde hükmetmektir. Bu şekilde insan toplulukları, nesiller birbirlerinin yerini alırlar, yani birbirlerine halef olurlar. Bir topluluk emanete ihanet ettiğinde Allah onun yerine başka birini getirir. Yani ona başka bir topluluğu halef kılar ve onları yeryüzünde halifeler yapar. Şu halde halifeyi yalnızca birinin yerine geçmek anlamında kullanmak, kavramın muhtevasını büyük ölçüde daraltmak oluyor. Kur'an-ı Kerim'de konu ilgili ayetlerden anladığımıza göre Allah genel anlamda bütün insanları yeryüzünün halifeleri olarak yaratmıştır. Yeryüzündeki bütün yaratıklar insanoğlu için yaratılmış, onun hizmetine sunulmuştur. İnsan yeryüzünün efendisi ve halifesidir. Bu halifelik gereği bütün insanlar ilk planda en önce Allah'a iman etmekle ve bu imanın sonucu olarak onun hakimiyetini kabul etmekle yükümlü tutulmuşlardır. İnsanın yeryüzü halifeliği onun yönetim ve davranışlarda Allah'ın hükmünü uygulaması demektir. Bu uygulamalarda Allah'ın kanunları mutlak ölçülerdir. İnsan yeryüzünde halifeliğini ifa ederken, yerine getirirken bu ölçünün dışına çıkamaz. bu hükümlere aykırı hareket edemez. Çünkü Allah yeryüzünde halife olarak görevlendirdiği insana mutlak bir serbestlik vermiş değildir. İnsan için bir takım kurallar ve sınırlar çizmiş ve bunları aşmamasını istemiştir. Zürriyetlerini temsilen halife kılınan ilk insan Hazreti Adem ve eşi için bile bir takım sınırlamalar söz konusudur. Bu hududa uymak, sınırlara uygun yaşamak, insanın yeryüzü halifeliğinde bu yüce makamda kalabilmesinin temel şartıdır. Bu ölçülerin dışına taşanlar ise ateş azabına düşmekle tehdit edilir ve onu sonunda tövbe etmezlerse tadarlar. Diğer bir deyişle insanlardan istenen halifelik gereklerini yerine getirmelerdir. Bu ise Allah'ın belirlemiş olduğu sınırlar çerçevesinde kalmakla mümkündür. Bu anlamda bütün insanlar Allah'ın yeryüzüne halife tayin ettiği kimselerdir. Tüm insanların bu şekilde görevlendirilmiş olmalarına işte biz umumi hilafet diyoruz. Hazreti Adem'in soyundan gelen herkes bunun kapsamı içerisindedir. İnsan halifeliğinin sonucu olarak yüklenmiş olduğu emanetin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Allah bu yükümlülüğü yerine getirmeyenleri yerlerine başkalarını istihlaf etmekle, getirmekle, başkalarını halife yapmakla tehdit ediyor. Buna göre halifelik makamında yalnızca bu makamı gerektirdiği yükümlülükler yerine getirenler kalabiliyor. Yalnız bu kişiler bu makamda kalabilmelerine de ususi hilafet adını veriyoruz. Tarih boyunca bu anlamda toplumlar birbirlerinin yerine geçmiş ve halifelik onlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Allah'ın halife yapacağına ve onları yeryüzüne hakim kılacağına yemin ile söz verdiği kimseler, onun dinini yeryüzünde hakim kılanlar ve insanları tağutların tasallutundan kurtarma savaşını sürdürenlerdir. İster genel anlamda ister özel anlamda olsun hilafet, Allah'ın dinini hakim kılmak özünü taşımaktadır. Bu öz hilafetin sosyal alanda da hissedilir olup gerçekleşmesiyle ve teşkilatlanmasıyla siyasi bir görünüm kazanır. Allah Hazreti Davud'a kendisini yeryüzünde halife kılındığını bildirmekle birlikte ona insanlar arasında hak ile yani Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyi emretmiştir. Hazreti İbrahim de aleyhisselam kendisinin insanlara imam, halife kılındığı haberini Allah'tan alınca soyundan geleceklerin de bu makama yükseltilmelerini istemiş. Allah ise bu ahdinin zalimler hakkında söz konusu olmayacağını bildirmiştir. Anlaşılmaktadır ki değerli dinleyenler, halifelik Allah'ın hakimiyetinin her alanda bütün açıklığıyla ortaya çıkması demektir. Bütün insanlar bununla görevlidir. Böyle bir makama yükselmek isteyen, daha doğrusu bu makamdan düşmek istemeyen toplum da ona göre davranmak zorundadır. Bu tür toplumun en yüksek temsilcisi ise yeryüzündeki halifelerin kendi hür iradeleriyle seçtikleri halifedir. Halife bu emaneti yüklenebilecek nitelikte olmalıdır. Çünkü emanetlerin ehil kimselere verilmesi Kur'an'ın emirleri arasındadır. Bu kavramımızı bitirmezden önce halifeliğin bir de siyasi boyutu yani İslam devlet başkanı olarak halifeye de şöyle bir göz atarsak değerli dinleyenler. Siyasi anlamda halife beyat sonucu müminler adına tasarruf yani yönetme yetkisine sahip olan ve Allah'ın indirdiği hükümlerin adalet ve istişare ile uygulanmasını sağlayan kimseye denilmektedir. Hilafetin akdi temeli, ümmetin halifeyi seçme hakkı bulunduğu esasına dayanır. Halife özel bir seçim olan beyatla seçilir. Ehli hal ve akt denilen ümmetin seçkin temsilcileri tarafından beyatla seçilerek görev alır. Bu kurumun halife küfre meyleder, açıkça fısk olan işleri yapar, yönetimi hakkıyla icra edemeyecek duruma düşerse halifeyi azletme yani hal etme yetkisi vardır. Halife İslam şeriatını bu seçkin temsilcilerden oluşan organla istişare ederek icra eder. Bu organ aynı zamanda bir şura organıdır. Halifelik bütün ümmetin bağlılığını gerektirecek şekilde dini ve Müslümanları tüm insani özellikleri korumak, sosyal hayatı idare etmek konusunda Hazreti Peygamber'e halef olmak demektir. İslami devlet yönetiminde olmazsa olmaz olan temel esaslar nedir? Bunlar beyatla başa geçmek yani halifelik, imamlık, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek yani adalet ve şura prensiplerdir. Ahkam-ı Sultaniye kitaplarında da halifeliğin görevleri şöyle sıralanmıştır. Biz özet olarak şöyle verebiliriz. 1. Allah'ın hükümlerini uygulamak. 2. Namazları özellikle cuma ve bayram namazlarını kıldırmak. 3. Zekat ve diğer vergileri toplamak. 4. Hakimleri ve valileri tayin etmek. 5. İslam devletinde yaşayan fertlerin malını, canını, dinini, ahlakını, neslini korumak. 6. İslam devletinin sınırlarını korumak, cihat düzenlemek. 7. Ordular hazırlamak, seferberlik emri vermek, komutan tayin etmek gerekirse kendisinin komutanlık yapması. 8. İslam devleti içinde zulme uğrayanlara veya ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmek. Ve 9. İslam devletinde yaşayan fertler arasındaki ihtilafları çözmek, fitneleri engellemek. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatta olduğu sürece peygamberlik görevinin yanı sıra devlet başkanlığını da kendi şahsında toplamıştı. Bu sebeple Hazreti Peygamber hayattayken kurulan ilk İslam devletinin başkanını belirlemek gibi bir problemle karşılaşılmış değildi. Çünkü hem peygamber hem de devlet başkanıydı. Diğer taraftan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisinden sonraki halifeyi belirleyen herhangi bir söz de söylememişti. Durumun böyle olması sebebiyle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife seçilene kadar bazı farklı görüşlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak bu durumlar geçici ve oldukça kısa bir süre için söz konusu olmuş, bir müddet sonra unutulmuştur. Yani bu görüş ayrılıkları Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ebubekir halife seçilinceye kadar devam etmiş ve onun seçilmesiyle de son bulmuştur. Hazreti Ebubekir halife seçildikten sonra yaptığı konuşmada şunları söylemiştir. İnsanlar, sizin en iyiniz olmadığım halde başınıza getirildim. İyi davranırsam bana yardımcı olun. Saparsam düzeltin beni. Doğruluk emanet, yalan ihanettir. İçinizdeki güçsüz, hakkını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdür. İçinizdeki güçlü de, Allah'ın izniyle hakkı ondan alınıncaya kadar benim yanımda zayıftır. Sizden kimse cihadı terk etmesin. Çünkü onu terk eden bir kavmi muhakkak ki Allah zillete düşürmüştür. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Allah'a asi olursam bana itaatınız gerekmez. Hilafet kurumunda bu ilk mesaj bir yandan onun kişiliğini ve görev anlayışını dile getirirken bir yandan da hilafetin hangi temellere dayandığını ve varlık gayesini de bize açıklamış olmaktadır. Bir de tarihimizde Raşid halifeler vardır değerli dinleyenler. Peygamberimizden sonra Müslümanların devlet ve hükümet reisine Resulullah'a halef olan anlamına halife sıfatı verilmiştir. Bu halifelerin ilk dördü hemen her yönüyle örnek halifelerdir. Bunlara Hulefai Raşidin yani Raşid, olgun, her bakımdan rüştünü ispatlamış halifeler denilir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra gelen ilk dört halifenin hilafet süreleri Saadet asrının ikinci dönemini teşkil eder. İslam hukukçularının büyük bir çoğunluğu bu dönemdeki uygulamalara, alınan kararlara büyük önem verirler ve bunları İslam hukukunun kaynakları arasında görürler. Çünkü onların uygulamaları Hazreti Peygamber'e zaman itibariyle en yakın olmak, onun eğitiminden geçmiş olmak, vahyin nüzulüne tanık olmak, sünneti yakından tanımak gibi ayrıcı özellikler sebebiyle önem taşır, başkalarının fikir ve düşüncelerine göre üstünlük arz eder. Hakkında nas bulunmayan konularda Raşid halifelerin uygulamaları oldukça değerlidir. Bunun sebebi ise onların hem veliyül emir olarak müminlerin kendilerine itaat etmekle yükümlü olmaları, hem de İslam'ın özünü en iyi kavramış bulunmalarıdır. Bununla ilgili verilecek örnekler çoktur. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh zekat vermeyenlerle ilgili olarak aldığı kararlar, Hazreti Ömer radıyallahu anh da Irak topraklarla ilgili görüşlerini ve bunların etrafındakilere de delillerle birlikte açıklayıp kabul ettirmesi, yine Hazreti Ali'nin radıyallahu anh haricilerle savaşmak ve ilgili tutumları, kendi kolumlarında olduğu gibi sonra bunlardan çıkarılan sonuç ve hükümlerle ilgileri bakımından oldukça önemlidir. Çünkü bütün bunlar ilk defa karşılaşılmış olaylardı ve bunların İslami bir çözüme bağlanmaları gerekiyordu. Yine Hazreti Peygamber'in vefatından hemen sonra onun yerine geçecek devlet başkanını belirleme konusu ortaya çıkmıştı. Hazreti Ebubekir'den sonra gelen diğer üç halife de farklı şekillerde belirlendi. Onlarla ilgili durumlar İslam hukukunda devlet başkanına başka geçiş yollarının farklı olabileceği görüşünü belirledi. Bu konuda kesin ve açık bir hükmün bulunmayışı bu tabii sonucu doğurmuştur. Bu ise İslam'ın her çağda her toplum için uygulanabilir olmasının da kanıtları arasındadır. Hulefai Raşidin'den sonra Muaviye'nin hilafeti geçmesiyle birlikte hilafetin tarihinde saltanatın egemenliği başlamış oluyor. Artık dört halifeden sonra kamil anlamda halifelik değil, eksik halifelik veya ismi halifelik olan saltanat başlamış oldu. Emevilerden toplam 14 halife ya da sultan iş başına geçti. Emevilerden sonra Abbasilerin uzun saltanat dönemleri başlar. Abbasilerden de toplam 37 sultan hüküm sürmüştür. Abbasilerden sonra 1924'teki ilgasına kadar hilafet Osmanlılar'da kaldı. 29 halife padişahın idaresindeki Osmanlılar'daki hilafet de ondan öncekilerden pek farklı değildi. Hilafet kurumu 23 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 431 numaralı kanunuyla tam 1293 yıl devam ettikten sonra şimdilik tarihe terk edilmiş oldu. Hilafetin akdi temeli ümmetin halifeyi seçme hakkı bulunduğunu esasına dayanır dedik. Halife özel bir seçim olan beyatla seçilir. Ehli hal ve ak denilen ümmetin seçkin temsilcileri tarafından beyatla seçilerek görev alır. Bu kurumun halife küfre meyletmesi, açıkça fısk olan işleri yapması, yönetimi hakkıyla icra edemeyecek duruma düşmesi sonucu halifeyi azletme yani halletme yetkisi vardır. Halife İslam şeriatı bu seçkin temsillerden oluşan organla istişare ederek icra eder. Bu organ aynı zamanda şura organıdır. Halifelik bütün bir ümmetin bağlılığını gerektirecek şekilde dini ve Müslümanları tüm insani özelliklerini korumak, sosyal hayatı idare etmek konusunda Hazreti Peygamber'e halef olmak demektir. İslami devlet yönetiminde olmazsa olmazlardan biri beyatla başa geçen halifelik yani imamlık, adalet yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek ve şura prensipleridir. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 59 ve 60. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Peygambere ve sizden olan Müslüman emir sahiplerine, ülül emre de itaat edin. Eğer bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, onu ihtilaf konusunu Allah'a ve Resulüne havale edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapın. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Sana indirilene de senden önce indirilmiş olan kitaplara da iman ettiklerini boş yere iddia edenlere bir bakmadın mı ki onu inkar etmeleriyle emrolundukları halde yine tağutun huzurunda muhakeme edilmelerini arzu ediyorlar. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. Ve sözlerimi Hazreti Peygamber'in bir hadisiyle okuyarak tamamlayarak size Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyenler. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor Sahih-i Müslim'de geçen bir hadiste, Buhari'de de geçiyor bu. Kim ülül emre itaatten bir el kadar ayrılırsa kıyamet gününde Allah fiili, ameli hususunda lehinde hiçbir ücreti olmayarak kavuşacaktır. Kim de boynunda ülül emre beyatı olmayarak ölürse cahiliye ölümüyle ölür buyurulmaktadır. Hepinizi bu şuurla, bu görevle içinde hayatınızı yaşamaya davet eder, sizi Allah'a emanet eder.